Ayrım 18.
Göreve başladığı zaman Hasan Paşa'ya hediyeler sunan emirler bu kez düğünü fırsat bilerek konağa türlü türlü takı, sedef kakmalı nalınlar, çekmeceler, rahleler ve kavuklar yolladılar. Gelen hediyelerin en tatlısı da Çiğin Salayı adı altında gönderilen 5-6 yaşlarında bir Habeş kızıydı. Çocuk ana dilinden başka hiçbir dil bilmiyordu. Köle ticarları onu Habeşistan'dan kaçırıp satmışlardı. Şipşirin bu zenci çocuğuna Fetanet adı verildi. Düğünden bir hafta sonra genç evliler İstanbul'a döndüler ve Nişantaşı'ndaki konağa yerleştiler. Fetanet'i beraberlerinde getirdiler. Meyyale hanım ve çocuklar Hicaz'da oldukları için konakta hiç kimse kalmamıştı. Yeni evliler en mutlu günlerini konakta geçireceklerdi. Meyyale hanımın kızına hediye ettiği piyano da birinci kattaki salona yerleştirildi. Rebiya batı müziğiyle yetişmiş ve piyanoyu bir hayli ilerletmişti. Konaktaki ilk gecelerinde Ethem Bey'e bir sürpriz yapmak istedi. Piyanonun başına geçip Chopin'in nöktürlerinden birini çalmaya başladı. Parmakları klavyenin üzerinde uçuşurken kendini müziğin havasına kaptırmış, gözleri hiçbir şeyi görmüyordu. Eşinin göstereceği tepkiyi de çok merak ediyordu. Ethem Bey ise zaman zaman esniyor ve uyukluyordu. Ancak vuruşlar canlanınca kendine geliyordu. Parçanın sonuna gelince de öyle oldu. Ethem Bey uyandı. Rebiya Hanım eşine, "Beğendiniz mi efendim?" diye soracak oldu. Ethem Bey, "Çok güzel, çok güzel çalıyorsunuz Rebiya Hanım," dedi. "Ama siz hiç Türk musikisi bilmez misiniz? Mesela şimdi de, aman aman Bağdatlı, dudağa baldan tatlıyı çalsanız iyi olmaz mı?" Rebiya Hanım'ın başından soğuk sular döküldü. Piyanonun kapağını hırsla kapatarak, "Daha onu bilmiyorum efendim," dedi. "İleride öğrenirsem çalarım." Ve Rebiya Hanım tüm yaşamı boyu bir daha piyanonun başına geçmedi. Biz yine dönelim Hicaz'a. Arap emirleri Hasan Hilmi Paşa'dan hoşnut değillerdi. Paşa'yı çok katı ve otoriter buluyorlardı. Emirlerin İstanbul'da kendi adamları vardı. Ratip Paşa'nın geri gönderilmesi için türlü yollara başvurdular. Sonunda onlar kazandı. Hasan Paşa 1895 Eylül'ünde İstanbul'a çağrıldı ve yerine yine Ratip Paşa gönderildi. Emirler artık muratlarına ermişlerdi. Her şey onların dilediği gibi oldu. Ratip Paşa her yıl ve her fırsat İstanbul'a gidiyor ve tatillerini orada geçiriyordu. Son olarak Çamlıca'da bir köşk işine girişti. Projeyi Mimar Kemalettin Bey çizdi. Yapıda çok değerli malzemeler kullanıldı, döşemeler Paris'ten ve Viyana'dan getirtildi. Köşk Art Nouveau'nun en başarılı örneklerinden biriydi. Ama ne yazık ki Ratip Paşa'nın bu köşkte oturması kısmet olmadı. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanında Ratip Paşa Hicaz'dan İstanbul'a çağrıldı, müşirlik rütbesi geri alındı ve Akdeniz adalarından birine sürüldü. 1913'te de Paris'te öldü. Kızı Naile Hanım da şair Mithat Cemal Kuntay ile evlendi. Meşrutiyet'te paşanın bütün mallarına ve köşke el konmuştu. Bu köşk sonraları Çamlıca Kız Lisesi'nin yatakhanesi olarak kullanıldı. Hasan Hilmi Paşa'nın geri alınması çok şaşırtıcı oldu. Oysa göreve başladı daha 1,5 yıl bile olmamıştı. Hicaz'a atanmasından 2 ay sonra da derecesi vezirliğe yükselmişti. Vezir durumunda olan bir valinin böyle bir hükmü kara kuşu ile tepeden inme bir kararla geri alınması eşine az rastlanan bir olaydı. Bu işte Ratip Paşa'nın parmağı olduğu %100 kesindi. Demek ki Ratip Paşa, Abdülhamit'i etkisi altına almış, sadrazam ve dahiliye nazırı da zat-ı şahanenin emirlerine uyarak Hasan Paşa'yı geri çağırmışlardı. Paşa'nın en ağrına giden şey de yerine Ratip Paşa'nın gönderilmesiydi. Oysa Hasan Hilmi Paşa, Hicaz eski valisi ve komutanı ile ilgili olarak dahiliye nezaretine ne açıklamalar iletmemişti. Dürüst davranışlarının geri tepmesi Hasan Paşa'yı büyük bir umutsuzluğa sürükledi. Hasan Paşa atanma kararını alır almaz bunu Meyyale'ye bildirdi. Ama onun tepkisi çok değişik oldu. Meyyale Hanım bir türlü Mekke'ye alışamamıştı. Sıcaklara hiç dayanamıyordu. Mekke'de görüştüğü hiç kimse yoktu. Günleri vilayet konağında geçiyor ve Allah bizi buradan kurtarsın diye her gün Tanrı'ya dua ediyordu. Demek ki kader sonunda Meyyale'nin yüzüne gülmüş ve Tanrı onun dualarını kabul etmişti. Alelacele dönüş hazırlıkları yapıldı. Emirler Ratip Paşa geri geliyor diye bayram ediyorlardı. Hiç de sıcak olmayan veda törenlerinden sonra develere binildi, eşyalar da develere yükletildi. Mekke'den Cidde'ye uzanan bir çöl yolculuğundan sonra bir vapura binilerek İstanbul'a gelindi. 21. Meyyale'ye rakip geliyor. Hasan Hilmi Paşa İstanbul'da görevden alınmış bir vezir durumundaydı. Maaşı da 20.000 kuruştan 10.000 kuruş indirilmişti. Bu ona çok ağır geliyordu. Gidip Sadrazam Halil Rıfat Paşa'yı görmeye karar verdi. 1895 Kasım'ında Sadrazam'dan getirilen Halil Rıfat Paşa, Yunan adalarının birinde doğmuş bir halk çocuğuydu. Genç yaşta kendi başarılarıyla yükselerek Vidin ve Yanya valiliklerinde çalışmış, sonra mektupçu ve mutasarrıf olmuş, daha sonra da vali olarak Tuna, Halep, Kosova, Selanik, Sivas, Aydın ve Bağdat'ta görev yapmıştı. Halil Rıfat Paşa, Osmanlı Devleti'ni ayakta tutabilmek için bütün ulusal bağımsızlık eylemlerinin karşısına dikiliyor ve istibdat rejiminin en güçlü savunucularından biri sayılıyordu. Paşa, Makedonya ve Girit'te baş gösteren ayaklanmaları bastırmış, Anadolu bölgelerinde ve İstanbul'da çıkan Ermeni olaylarına da çözüm bulmuştu. Padişah kendisine çok güveniyor ve en zor işleri ona yüklüyordu. Şurayı devlet başkanlığını da hünkâr ek görev olarak ona bırakmıştı. Halil Paşa'nın Cevat adında bir oğlu vardı. O da Danıştay üyesiydi. Bir Arnavut Cevat'ı köprü üstünde vurunca paşa perişan oldu. Görevini bırakmak istediyse de Sultan Hamid kabul etmedi. Padişahın huzuruna çıkıp, "Sultanım, ben artık çalışacak halde değilim. Aklım başımda değil. Ne olur beni affedin. Zaten bir ayağım çukurda. Bırakın, köşeme çekilip ölümümü bekleyeyim." dediyse de Sultan Hamid, "Ne kadar üzgün olduğunuzu biliyorum. Ama sizin devleti adliyeye hizmetiniz çok büyüktür. Sizi bırakamam. Yorgun olduğunuz günlerde adliye nazırı Abdurrahman Paşa size vekalet eder. Ama sadaretten ayrılmanızı asla kabul edemem." diyerek istifasını geri çevirdi. 74 yaşına geldiği zaman ağır hastaydı. Yeniden Sultan Hamit'in huzuruna çıkarak, "Yalvarırım, beni affedin." dedi. Padişah onu yine ısrarla sadrazamlıkta alıkoydu. Halil Paşa sadarette 6 yılını doldurduğu halde görevinden istifa edemeden öldü. Hasan Hilmi Paşa'nın sadrazamla eski bir dostluğu vardı. Kendisine Hicaz'da olup bitenleri anlattı. Halil Paşa Hicaz eski valisini büyük bir anlayışla dinledikten sonra, "Size hak veriyorum. Her zaman devletin çıkarlarını koruduğunuzu ve hiçbir etki altında kalmadan namus ve fedakarlıkla hizmet ettiğinizi biliyorum." dedi. "Ama ferman padişah efendimizin. Ratip Paşa'yı ne kadar tuttuğunu bilirsiniz. Yolladığınız raporlar zat-ı şahaneyi kızdırmış olacak. Ne yazık ki doğruları söylemek her zaman yararlı olmuyor." Hasan Hilmi Paşa sadrazamın kendisine hak vermesine çok sevindi. Ama görevden alınması onurunu zedelemişti. Herkes buna ne diyecekti? Halil Rıfat Paşa birkaç dakika düşündükten sonra, "Bekleyin paşam," dedi. "Çok yakında sizi çok önemli bir göreve getireceğim. Hakkınızda kimsenin kötü düşünmesi hiçbir ihtimal kalmayacak." Hasan Paşa bu sözlerden çok etkilendi, morali düzeldi. Sadrazama da teşekkürlerini bildirerek Bağbali'den ayrıldı ve bekleyişe geçti. Görevden ayrılmış olmanın verdiği eziklikle hiç kimseyi görmüyor ve günlerini konakta geçiriyordu. İstanbul dışında geçen 14 yıldan sonra böyle bir dinlenmeyi hak etmişti. Bütün kardeşleri ve yakınları kendisini görmeye geliyorlar. O da tatlı tatlı mutasarrıflık ve valilik anılarını anlatıyordu. Günlerden bir gün 1 Şubat 1897'de sadaretten bir katip geldi. Sadrazam Hazretleri çok acele kendisini görmek istiyordu. Hasan Paşa hemen resmi giysilerini giyerek arabasına bindi ve doğru Bağbali'ye gitti. Sadrazam Halil Rıfat Paşa, "Gözünüz aydın Paşa Hazretleri," diye kendisini karşıladı. "Şurayı Devlet Mülkiyesi Dairesi'ne atandınız. Biliyorsunuz, bu gibi tayinler benim yetkilerimin sınırları içindedir. Hakkınızda daha hayırlı olsun. Vezir Hazretleri, şimdi siz bütün valileri denetleyecek bir göreve gelmiş bulunuyorsunuz." Sadrazam bu sözleriyle Hasan Paşa'nın yönetim bakımından Hicaz valisinin üstünde bir göreve geldiğini vurgulamak istiyordu. Tayin tezkeresi ertesi gün Şurayı Devlet'e ulaştı. Hasan Paşa hemen o gün Danıştay'a giderek üyelerle tanıştı. Çoğunu zaten yakından tanıyordu. Kucaklaşıp öpüştüler ve paşa yeni görevine başladı. Meyyale Hanım 14 yıllık bir özlemden sonra İstanbul'u eskisinden çok sevdi. Burada eski ve yeni dostları vardı. Esvapçıbaşı İsmet Beyler, Tophane Münşiri Zeki Paşalar, Supi Paşalar, Fuhan Paşalar, Menepirzade Nuri Beyler, Mukim Paşalar, Kadri Raşit Paşalar, Nişantaşı'ndaki konağın yanında muazzam bir konak yaptıran Ayşe Sultanlar ve saraydan ayrılan birçok eski arkadaşlar. Aslında Meyyali Hanım'ın bütün bu gidip gelmelerden çok zevk aldığını söylemek de kolay değildir. Taşra kentlerinin boğucu havasından kurtulmak çok iyiydi. Ama İstanbul'un gösterişli havası da pek o kadar zevkli değildi. Annesinin hiç beklenmedik bir yaşta ölüşü, arkasından Valide Sultan'ın başına gelenler Meyyale'yi perişan etmişti. Hiçbir şeyden hoşlanmıyordu. Kızlarıyla hiç mi hiç dost olamamıştı. Onları sebepli sebepsiz her fırsatta haşlıyor, sonra da sert davranışlarından pişman olup üzüntü duyarak sessiz sessiz ağladığı oluyordu. Meyyale hırçın ve kaprisli bir kadındı. Ve zaman zaman sinir krizleri geçirip bunalımlara düşüyordu. Bir zamanlar sarayda kendisine gösterilen ilgi ve saygıyı yakın çevresinde görmezse kızıp bağırıyor ve herkesi fena halde kırıyordu. Konakta kızlarının halayıkların, odalıkların ve uşakların karşısına her zaman sert bir havayla çıkıyor ve hiçbir konuda en ufak bir ödün vermeden bencil otoritesini sürdürmeye çalışıyordu. Ya eşiyle olan ilişkileri nasıldı? Meyyale son yıllarda Hasan Hilmi'nin kendisiyle eskisi gibi ilgilenmediği kanısına varmıştı. Adamın derdi zaman zaman başından aşıyor ve belki de eşine karşı eskisi gibi davranamadığı günler oluyordu. Ama Hasan Hilmi çok duygulu ve ince bir adamdı. Eşini gerçekten çok seviyor ve onu kırmamak için elinden geleni yapıyordu. Ama belki de her zaman bunu belirtemiyordu. O zamanlar Meyyale yine bunalımlara düşüyor ve kocasını olur olmaz nedenlerle yıpratıyordu. Artık konakta eski huzur ve karı koca arasındaki eski muhabbet kalmamıştı. Paşa ne zaman konağa biraz geç dönecek olsa bir sorun çıkacağını çok iyi bilirdi. Evlendiğinden beri Hasan Hilmi'nin gözü eşinden başka kimseyi görmemişti. Yaşamında ilk ve son tanıdığı kadın Meyyale'ydi. Ama bunu Meyyale'ye bir türlü anlatamıyordu. Aralarında bazen bir incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle olaylar çıkıyor ve Meyyale kendi kafasında yarattığı imajı bir türlü değiştirmek istemiyordu. Hasan Hilmi bir olayı uzun uzun kanıtladıktan sonra artık Meyyale'yi inandırdığını ve olayın kapandığını sanıyor ama karısı bir süre sonra aynı savları yeniden öne sürerek gerginliği tırmandırıyordu. Bunlar hiç sonu gelmez tartışmalardı. Meyyale de umutsuzdu. Son yıllarda kocasıyla doğru dürüst cinsel ilişkisi de kalmamıştı. Alınganlık ve güvensizlikler Meyyale'yi çılgına döndürüyordu. Bir gerginlik, bir huzursuzluk yaşamı birbirlerine zehir ediyorlardı. İşte bu tatsızlığın sürdüğü günlerin birinde Sadrazam Halil Rıfat Paşa, Hasan Paşa'yı özel bir konuşma için Bağbali'ye davet etti. O da hemen hazırlanıp gitti. Sadrazam kendisine Şura-i Devletlik işinden hoşnut olup olmadığını sorduktan sonra şöyle dedi. Vezir Hazretleri, sizinle önemli bir konuyu konuşmak istiyordum. Biliyorsunuz Sivas'ta durum çok gergin. Ben orada 3 yıl valilik yaptım. Durumu biraz bilirim. Ermeniler devleti Aliye'ye baş kaldırıyorlar. Tatsız olaylar çıkıyor. Van'da, Kilis'te, Samsun'da, Antep'te, Tokat'ta ve Harput'ta da durum aynı. 2 yıl önce Kumkapı'da toplanan Ermenilerin Bağbali'ye yürüdüklerini hatırlarsınız sanırım. İngiltere Başbakanı Salisbury bunları destekleyen bir nutuk söyleyerek devletimize açıkça saldırdı. Ruslar da Ermenileri tutuyor. Biz bu olayların genel bir Ermeni ayaklanmasına yol açmasından kuşku duyuyoruz. Sivas'ta 70 bin Müslümana karşılık 24 bin Ermeni yaşıyor. Oraya vali olarak çok güvendiğimiz bir vezirimizi göndermeyi arzu ediyoruz. Aradığımız nitelikleri olan ve devleti aliyenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutacak dürüst bir kişiyi bulmakta çok güçlük çektik. Aklıma siz geldiniz. Zat-ı devletliğinin deneyimlerinden yararlanmak hükümetimize güç kazandıracaktır. Zat-ı şahaneyi size önerdiğimi arz ettim. Çok duygulandılar. Sizden istirhamım bu görevi kabul etmenizdir. Devleti Aliye'ye büyük hizmet etmiş olacaksınız. Lütuf buyurup da Sivas valiliğini kabul edecek olursanız size minnettar kalacağız. Hasan Paşa bir an durakladı. Kendisine bu derece nazik bir görev önerilmesinden çok duygulanmıştı. Ama tam İstanbul'a gelip yerleşmişken nasıl Sivas'a giderdi? Hem Meyyali buna ne derdi? Karısı kabil değil İstanbul'u bırakıp yeniden taşra kentlerine gitmek istemeyecekti. İyi ama o gelmezse Hasan Hilmi Paşa çok mu mutsuz olurdu acaba? evin dırdırından kurtulup huzurlu bir yaşantıya başlayamaz mıydı? Kafasından bir anda bunlar geçti. Belki de İstanbul'dan ayrılması hem kendisi hem de Meyyali için iyi olacaktı. Bütün konak halkını İstanbul'da bırakıp Sivas'a tek başına gitmesi daha iyi olmaz mıydı? Hasan Paşa bir anda kararını verdi. Sivas valiliğini kabul edecekti. Emri ferman padişah efendimiz ve zat-ı devletlerindir dedi. Ne zaman emir buyurursanız giderim. Halil Rıfat Paşa derhal dedi. En kısa zamanda. Bu dileğimizi kabul buyurduğunuzu hemen zat-ı şahanelerine arz edeceğim. Hasan Hilmi Paşa o akşam konağa asık bir yüzle, daha doğrusu sevincini gizlemeye çalışan üzüntülü bir yüzle geldi. Meyyali Hanım yine bir şeylere kızmış bağırıp çağırıyordu. Kocasını her zamanki gibi asık suratla karşıladı ve hemen kendi sorunlarını anlatmaya başladı. Bütün gün gerginlik içinde geçmişti. Ismarladığı şeylerin hiçbiri eve getirilmemişti. Ya konağa gelen Abdülmümin Paşa'nın hareminin saygısızlığı nasıl anlatılabilirdi? Mürgen Kalfa'nın beceriksizliği, Nazmiye'nin şımarıklığı. Meyyali bir çırpıda bunların hepsini sıraladı. Hasan Paşa'ya bir türlü konuşma sırası gelmiyordu. Adamcağız yağ sabırlar çekerek yatak odasına çıktı. Resmi giysilerini çıkartıp sırtını hırkasını aldıktan sonra yeniden salona geldi. Meyyali hala gergin bir durumdaydı. Kendi sorunlarını anlatmaya devam edecekti ki kocası ona fırsat vermeden Meyyali Hanım dedi. Bugün Sadrazam Rıfat Paşa bana şifahen bir emri ferman kıraat ettiler. Sivas valiliğine tayinim uygun görülmüş. Hemen göreve başlamam gerekiyor. Meyyali hırsından deliye dönmüştü. Ne dediniz Hasan Bey? Ne dediniz? Sivas'a mı tayininiz çıkmış? Neresidir o Sivas dediğiniz yer? Hasan Paşa Sivas'ın nerede olduğunu ve durumun siyasal önemini anlatmaya çalıştı. Meyyali Hanım bunları sol kulağı ile dinledi ya da dinlemedi. Ne haliniz varsa görün Hasan Bey, dedi. Benim o Sivaslarda işim yok. Başınızı alır gidersiniz. Yeter artık 14 yıldır vilayetlerde çektiklerim. Başınızın çaresine bakarsınız. Ben şuradan şuraya gitmem. Kızlarımı da oralara göndermem. Hasan Paşa buz gibi dona kaldı. Hiç böyle ters bir tepki beklemiyordu. Umduğu yanıtı almıştı. Ama bu kadar sert bir karşılığı da kendine yediremiyordu. Nasıl isterseniz öyle olsun Meyyali Hanım dedi. O halde ben yalnız giderim. 20 Mart 1897 tarihli Tercüman-ı Ahval gazetesinin yeni tayinler sütununda şöyle bir yazı çıktı. Sivas vilayetinin kesbetmekte olduğu ehemmiyet hasebiyle idaresinin bir yedi iktidara tevdi lazım geldiği ve Hasan Hilmi Paşa'nın haiz-i itimat bir kişiliği olduğu göz önünde tutularak kifayetsizliği, sadakati ve hüsnü hizmeti görülmezse hemen görevinin değiştirilmesi şartıyla kendisi 18 Mart 1313'te 18 bin kuruş maaşla Sivas vilayeti valiliğine tayin buyurulmuştur. Hasan Hilmi Paşa bu atama kararının ardından hemen yol hazırlıklarına girişti. Aile İstanbul'da kalacağına göre ağır yüklerle taşınmaya gerek yoktu. Paşa kendi kişisel eşyalarının sandıklara yerleştirilmesini kahyadan istedi. Birkaç gün içinde bütün hazırlıklar tamamlandı. Sivas'la ilgili bilgiler toplandı, notlar alındı. Dahiliye Nezareti'nin üst düzeydeki yöneticileri vezir hazretlerine kendi görüşlerini arz ettiler ve veda ziyaretlerinden sonra sıra bir sabah erkenden konak halkıyla kucaklaşıp öpüşmeye geldi. Meyyali Hanım çok küskün ve hırçın davranıyordu. Bu olumsuz havasının gerisinde büyük bir üzüntünün olup olmadığını anlamak kolay değildi. Ama paşanın dört kızı da gözyaşlarına boğulmuşlardı. En çok üzülen, ağlayan da Rebiya'ydı. Kızların en büyüğü olan Rebiya 21 yaşına gelmiş ve Ethem Bey'den iki çocuğu olmuştu. Babasına sınırsız bir düşkünlüğü vardı. Annesiyle paşa babası arasındaki soğukluk onu çıldırtıyordu. Konaktaki kahya, Müjgan Bacı, Fetanet, Fidan Ağa ve Halayık Cavidan da bu ayrılık olayına çok üzülüyorlardı. Ailenin reisi olmayınca konağın tadı mı kalırdı? Paşa arabasına bindi, arkadan sular döküldü, hıçkırık ve gözyaşları arasında mendiller sallandı ve araba Hacı Emin Efendi sokağından ıhlamur yoluna sapıncaya kadar arabanın arka penceresinden paşanın el salladığı görüldü. Hasan Paşa yol boyunca yanına aldığı belgeleri, dosyaları ve yazışmaları incelemekle günlerini geçirdi. Sivas son yüzyıllarda çok acı çekmiş bir ildi. 16. yüzyılda Celali isyanları Sivas'a büyük zararlar vermiş ve devlete baş kaldıranlar bütün kentleri, kasabaları ve köyleri kasıp kavurmuşlardı. Hele bir Kiziroğlu Mustafa Bey vardı ki Osmanlılara kan kusturmuştu. Arkadan Suhte, medrese öğrencileri, ayaklanması, Kara Yazıcı isyanı, Deli Hasan olayı, Abaza Mehmet Paşa isyanı çıktı. Sivas halkı çok çekti bu başkaldırılardan. Bütün ildeki zaptiye kuvveti 280 atlı ve 175 piyadeden oluşuyordu. Bu güçle koca vilayette güveni sağlamak hiç de kolay değildi. O dönemde Sivas, Amasya, Şevin, Karahisar ve Tokat'ı da içine alan koca bir ildi. Halk hayvancılık, buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut, elma, armut, üzüm ve badem üretimiyle geçimini sağlıyor, Ermeniler de tarım işlerinin yanı sıra bakırcılık yapıyorlardı. Bölgede güzel halılar da dokunuyordu. Tanzimat'ın ilanı bu bölgede bütün sonuçlara yol açmıştı. Ermeniler Tanzimat'tan önce yalnız aşiret beylerine vergi ödüyorlardı. Beyler Ermenileri haraca bağlamışlar, onlar da buna katlanmışlardı. Tanzimat fermanıyla tüm toprak sahiplerine vergi yükümlülüğü getirilmiş, Ermeniler de hem devlete hem de yerel güç sahiplerine vergi ödemek zorunda kalmışlardı. Üstüne üstlük o dönemde büyük bir deprem olmuş ve sayısız köy yok olmuştu. 93 Harbi sonunda Rusların Doğu Anadolu'da birçok il işgal etmeleri Ermenilere güç kazandırmış ve doğuda gerginlikler artmıştı. Yani Hasan Paşa zor bir göreve gidiyordu. Uzun bir yolculuktan sonra arabalar bir akşam üzeri Sivas'a ulaştı. Doğru hükümet konağına gidildi. Sivil ve askeri erkan orada yeni valiyi bekliyorlardı. Vali Paşa kendini karşılayanların bazılarıyla kucaklaştı. Hepsi sevgi ve saygılarını sundular.